İki yaka, iki uç. Tomris uyar.
Ayrım 9.
Kedi balı. H. Turgut için. Başlangıçta böyle değildi. Onların yüzlerini görebiliyordum daha. Okuldan döner dönmez ödevinin başına geçmeden önce gazeteye göz gezdiren zeki, meraklı bir ortaokulu öğrencisi söz gelimi. O yaşlarda ben de tiryakiydim. Harçlığımı bu yoldan kazanmaya başlamadan önce. Ya da diyelim yüksek öğrenim görmüş, sonra evlenince eve kapanmış, değeri anlaşılmamış bir kadın. Güzelce, hayır düpedüz güzel bir kadın. Ev işlerini bitirdikten sonra geleneksel 11 kahvesini içerken gazete okuma alışkanlığından vazgeçmemiş, günlük moda sayfasına bakmıyor bile. Belli başlı yalanları, dış politika yorumlarını okuduktan sonra köşede karar kılıyor, gazeteyi özenle katlayarak benim alanımla sınırlıyor, elinde kurşun kalem ve silgi tabii. Geniş bir bilgi dağarcığı var. Bu bilgilerin bir bölüğünü, özellikle teknolojik bulgularla yeni elementer konusundaki bilgileri bana borçlu. Onun adına üzülüyorum. Belki kıskanç kocası engellemiştir çalışmasını. Bunu düşünür düşünmez de ilişkilerin yıpratıcılığı ürkütüyor beni. Kadınlarla ilişki kurmaktan baştan beri neden kaçındığımı kavruyorum. Evet, 34 yaşındayım. Ya da diyelim bir pazar günü bütün aile sofranın başında kahvaltı ediyor. Boyalı boyasız bütün gazetelerle dergiler ortalığa saçılmış. Her evin pazar çılgınlığı. Oda demli çay ve kızarmış sucuk kokuyor. Baba haftanın yorgunluğundan sıyrılamamış daha. Yüzü biraz asık ama birazdan benim aracılığımla oğluyla bir şeyler paylaşacak. Keyfi yerine gelecek. Çünkü ailece beni sona saklamışlar. Hadi köşedeki sedire tel gözlüklü, idadi bitirmiş, emekli bir dede de oturtayım. Resim tamam. Şimdi onları birleştirmek, kaynaştırmak adına kolları sıvamalıyım. Benim bu uğurda bütün pazarlarımı tek başıma, iyice ısınmayan bir odada geçirdiğimi bilmiyorlar ama olsun. Hafta arası öyle doluyum ki hepsi pazara kalıyor. Onların suçu yok. Başlangıçta keyifliydim. Kendimi de o sofranın bir köşesine ilişmiş görüyordum. Çocukluğumda bizim evde pazar kahvaltısı geleneği yoktu. Yine de onları gözlerimin önüne getirebiliyordum. Biraz da kendim için hazırlıyordum oyunumu. Önce 1, soldan sağa, 20 kare. Biraz güç bulunabilecek, gel gelelim benimkilerin bilmeleri gereken ünlü bir sanatçı, yazar ya da besteci. Sonra 1, yukarıdan aşağıya. 16 karelik bir bilim adamı, düşünür ya da tarihi bir kişilik. Bu iki dizgeyi titizlikle saptamam gerek çünkü bundan böyle ortak harfler bir yandan köşeleri tutmamı sağlarken öte yandan geriye dönmemecesine bağlayacak beni. Ünlü ünsüz harf dağılımını bütününü göz önüne bulundurarak gerçekleştirmeliyim. İyi ki zorlanmıyorum. Ana dilimin ses akışını avucumun içi gibi bilirim. En övündüğüm özelliğim. Bir de altın ölçüden hiç şaşmam. Kapalı karelerimin sayısı 10'da 1'i, bilemedikleriniz 8'de 1'i. Aydınlatıcı bilgi olarak dilerseniz ipucu diyelim, adları seçilen ünlü kişilerin hemen akla gelebilecek özelliklerini, ders kitaplarına geçmiş yapıtlarını sayıp dökmüyorum tabii. Benimkilere saygımdan. O kişileri tarihe ya da günümüze yerleştirilen üstü örtülü yanları, beklenmedik zayıflıkları, söz gelimi, aşk acısı çeken cengaver bir padişah. Bakın burada dedenin yardımı dokunabilir. Göz ardı edilmiş başyapıtlarını, söz gelimi, eski hastalık yazarının soyadı soruyordum onlara. Böylelikle sıradan bilgilerle dolanmışlarla gerçek anlamda bilgi düşkünleri arasında kesin bir sınır çekiyordum. Ara sıra ödün veriyordum vermesine. Özellikle çocukları ve sınavıma yeni katılan acemileri heveslendirmek, gözlerini korkutmamak amacıyla. İşte ucun ucun başlarlarsa sonradan aramıza katılabilirler. Yardımcı sözcükleri ustalıkla aralarına serpiştiriyordum. Bir bağlaç, bir Mısır tanrısı, en kısa zaman, bir göz rengi, bir nota, Hollanda'nın plaka işareti, sodyumun simgesi, bir çoğul takısı, su eski dilde, bir renk, bir hayvan, temel bir besin maddesi, bir haber ajansımızın kısaltılmış adı gibi. Bu tür sözcüklerin iki ya da üç harfli olması sıkıcıydı. Kusursuz kurgum zezeleniyordu. Ayrıca benimkilerle aramızdaki sözsüz anlaşma gereğince temel besin maddesinin un değil et, hayvanın it değil at, üç harfli peygamber adının Nuh değil İsa, eski dilde suyun genellikle ma değil ab olması da baştan kararlaştırılmıştı. İleride benim hızıma ayak uydurduklarında gözlerinden düşmeme yol açabilecek küçük hilelere asla başvurmuyordum. Söz gelimi ra'yı sormak istiyorduysam daha doğru bir deyişle sormak istediğim ra'ydı ise tersi sanat falan demiyordum. Başlangıçta servisteki arkadaşlar hatta şefim övünüyorlardı benimle. Evet bir bankada çalışıyorum. Dediklerine göre engin bir kültürüm varmış. Bulmacalarımı çözerken epey zorlanıyorlarmış. Ansiklopedilere, sözlüklere bakıyormuş, hatta telefonla uzmanlara da danışanlar varmış aralarında. Kaçınmadan açıkça söylüyorlardı yüzüme. Gazeteye de övgü mektupları yağıyormuş. Haftada bir bulmacalarımı sunmak için uğradığımda mektuplarımı alıyor, o gecemi onlara ayırıyordum. Öbür gecelerimi, demin dediğim gibi yüzlerini görebildiğim okurlarımla, benimkilerle paylaşıyordum. Ne yapıp edip iş yerimin adresini öğrenmişlerdi. O günlerde bankaya girip çıkanların hangilerinin bizden olduğunu kestirmeye çalışmak en sevdiğim oyundu. Ne bileyim, giyimlerinden, ellerindeki gazetelerle kitaplardan, konuşurken seçtikleri sözcüklerden, gözlerinin içine baktığımı fark edince hafifçe, başkalarına çaktırmadan bana gülümsüyorlardı. Tamam diyordum içimde. Evet, hayır, baş ağrıları yoktu daha. Hafif bir çarpıntı belki. Mektupları okurken damarlarıma bir sıcaklık yayılıyordu. Çünkü kusursuz bir bulmaca çatmanın kusursuz bir şiir yazmaktan daha kolay olmadığı gün gibi ortadaydı artık. Okurlarım da bu gerçeği kavrayabilmiş kültürlü, seçkin kişilerdi. Bulmacalarım eni konu etkiliyordu onları. Adlarını ya da soyadlarını, ara sıra tam adlarını, sorduğum ünlülerden teşekkür mektupları alıyordum. Hangi okulları bitirdiğimi, nerede çalıştığımı, bunca bilgiyi nasıl edindiğimi öğrenmek istiyorlardı. Hayır, evet, okuyamadım ortaokuldan sonra, babam ölünce. Fabrika işçisiydi, tek başına ablamla beni geçindirmek zorunda kalan anneme destek olmam şarttı. O yıllarda zaman bulabildikçe yazdığım şiirler değerlendirilmedi nedense. Dergi yöneticileri doğru yolda ilerlediğimi söylüyorlardı gerçi ama özgün bir şiire varmak istiyormuşsam çok okumam gerekiyormuş. Ortalıkta bir sürü genç şair varmış ve benim şiirlerimde nasıl söyleseler garip bir kuruluk göze çarpıyormuş. Şiirlerimi okuduklarını sanmıyorum. Ne zaman uğrasam bıraktığım masada görüyordum dosyamı. Hayır, evet. Bahar başıydı sanırım. Baş ağrıları, dalgınlık. Karşı kaldırıma geçiyordum. Meydan saatin erişti gözüm. Birileri kadranını söküp götürmüşler. Geriye boş bir gök parçasını gösteren çatlak bir cam kalmış. Öteden beri bozuktu. Demek şimdi onarmaya karar vermişler dedim içimden. Neden? Bulmaca deyimleriyle konuşacaksak, aklarla karaların birbirine karıştığı sevdiğim günlerdi. Eve gidip kapıyı kilitledim. Kimler benimkilerdi, kimler ötekiler? Hepsinin elinde aynı boyalı gazeteleri, ipe sapa gelmez bulmaca ve mizah dergilerini görüyordum. Başka dostum yokken, bütün pazarlarımı, gençliğimin en güzel günlerini onlara adamışken ben. Dehşet vericiydi. Üstelik her gün mantar gibi biten ansiklopedilere, ansiklopedi fasiküllerine, kılavuz kitaplara, eklere, rekor kitaplarına, terim sözlüklerine, el kitaplarına, bilim dergilerine, yolculuk rehberlerine maaşım yetmediğinden daha küçük, daha soğuk bir odaya taşınmıştım. Daha sapa bir semte. Gelenim gidenim yoktu zaten. Karyolamı, iki koltuğumu, sehpayı sattım. Öbür eş sehpa, üçüncü koltuk, büyük halı, 17'sinde evlenmek zorunda kalan ablamın evindendir. Bu kadar eşya neme yetmezdi ki. Bir yer yatağı, bir tahta masa, bir lamba ve kitaplarım. İnsanları, artık benimkiler ve ötekiler diye düşünmüyordum. Artist fotoğraflı bulmacalara, anagramlara, yazbozlara, yani her türlü yozluğa karşı koyabilsem yeterliydi. Bu çılgın, başıboş gidişe bir son versem. Mesleğimin ölmesine nasıl göz yumardım? O günlerde kendimle yarışmak zorunda kaldım. En son elementleri, en taze sibernetik, yapısalcılık, dil bilim, çevre bilim tartışmalarını, dergileri, son konserleri kaçırmamalıydım. Genç yazarların ilk, eski yazarların son yapıtları, yılın ödülleri, gerekli doğum ölüm tarihleri, kitapların ilk yayımlandığı, resimlerin bitirildiği, bestelerin ilk yorumlandığı tarihler, ünlü bestecilerle ressamlara esin kaynağı olmuş kadınların genç kızlık soyadları, bağımsızlığını yeni kazanan, bağımsızlığı tanınan devletlerin adları, eski ve yeni olarak ulusal kahramanları yetişemiyordum. Şefim anlayış gösteriyordu, dalgınlığımı hoş görüyordu. Yine de onun ve servisteki kızların bakışlarını ensemde duyuyordum. Gömleğimin sararmış yakasına, paltomun parlayan kumaşına bakıyorlardı galiba. Bana eskiden gösterdikleri saygıyı neden göstermediklerini biliyordum. Piyasayı tutan toy, kolaycı bulmacacılar benim ne zahmetler pahasına elde ettiğim bilgileri bir haftada ayağa düşürüyorlardı. Biz bulmacacıların terminoloji dediğimiz hazır bilgi dağarcığına katıyorlardı, yağmalıyorlardı beni. Elimden ne gelirdi? Bu günlerde gazeteden ilk uyarı geldiğinde şaşmadım doğrusu. Yöneticilerin bana benim hızıma ayak uydurmaları beklenmezdi ama okurların eleştirileri ummayacağım ölçüde sertti. Bulmacalarım iyice içinden çıkılmaz hale geliyormuş. Eğlence yerine kıyasıya bir savaşa dönüşüyormuş. Onlara baskı yapıyormuşum. Doğru, geçen hafta Nikaragua'daki bir ırmağın önemsiz kolunu sormuştum. Var olmayan bir elemente bir simge uydurmuştum. Doğru, doğru, harflerin şapkalarını gönlümce koyup çıkarıyordum. G'yi canım istediğinde yumuşatıyordum. Sözcük sonuna gelen sert sessizleri de bazı sözcüklerin yerel ağızlarındaki karşılıklarını soruyordum. An en kısa zaman değildi. Çiftlik sınırıydı artık. Kırlangıç, serçegillerden bir kuş değil, bir tekne türüydü. Anlaşmayı bozmuştum, evet. Ama amacım onları yeniden kazanmak, görmek olduğunu bir türlü anlamadılar. Benim bu uğurda özenle uydurduğum sözcüklerin, kavramların, genel geçer doğrular gibi görünmesine, yaygınlaşmasına ses çıkarmadılar. Hayır, evden pek çıkmıyorum şimdilerde. Sürekli izindeyim. Ama uyanıkken de karabasanlar görüyorum. Siyah beyaz, renksiz düşler. Dün akşam kendimi karelere bölünmüş bir atlasın üstünde gördüm. Kapalı kareleri bir bir atlayıp sondaki boş kareye ulaşırsam ortaya bembeyaz bir bulmaca çıkacakmış. Kareler seramiktenmiş, bulmacaysa yeryüzüymüş. Karşıma dikilen dış çizgileri silik, yoğun kitle de olmasa olacak. Kapımı hep kilitli tutsam da içeri sızmanın yolunu buluyor ve etsiz, renksiz, yüzsüz onunla savaşamıyorum. Kayıyor, sürekli oynuyor, terliyor benimkiler. Hala varlarsa, oradaysalar, acaba bazı bilgiler verirler mi bana dışarıdan? Kibrit çöpleri yine kutuların üstünde belirten yıldızdan az mı çıkıyor? Sigara paketlerinde yine 20 sigara var mı? Tabak takımları, çatal bıçaklar, kaşık hariç ve bardaklar düzinelerle mi satılıyor yine? Bir manga 10 kişi, bir takım 4 manga, bir bölüm 3 takım, bir tabur 3 bölük mü? Geleneksel özel atlar, bol harfli çağdaş atlar, az harfli mi? Hala insan giysilerindeki harflerin sayıları değişti mi? Ya da renklerin ya doğa parçalarının baharda eskisi gibi 7 harfli kır çiçekleri, 5 harfli kuşlar görülüyor mu? Kırlarda bir yerlerde beklenmedik bir ırmak fışkırmış olmasın sakın. Şimdilik atlaslarda izleyemediğimiz bir ırmak, adı 80 harfli, bir kuş havalanmış olmasın bu aralar, düzen yerli yerinde mi ve nokta işaretleri, özgür koşuğun ileriki yüzyıllarda kuralları belirlendi mi, şimdiden çağrılar iki kişi adına mı yazılıyor yine? Yapayalnız bir gök. Ortası. Göz ucuyla aylık televizyon programlarından bölümleri izlerken, "Vallahi çocuklar ben vampirlere falan inanmam," dedi Doğan Bey konuklarına. Safsata bunlar. Bir zamanlar öğretim üyesiyken de bilimin öncelikle bu tür batıl inançlarla savaşması gerektiğini her fırsatta vurgulardım öğrencilere. Ne günlerdi. Ama demek ki çabalarımız işe yaramamış. Şimdiki gençler bu tür filmlere, dizilere bayılıyorlar. Özel gösteriler falan düzenliyorlar. Bir şiddettir gidiyor. Sofradaki en gencimize soralım. Yanlış mı söylüyorum Nedim? Gençlerin az okudukları da mı yanlış? Sofranın öbür ucuna eklenmiş iskemlesinde oturan Nedim soru karşısında durdu bir an. Hiç beklemiyordu. ''Haklısınız amca,'' dedi kısık bir sesle. ''Çok okumadıkları doğru ama siz de son zamanlarda okumaya zaman ayıramadığınızı söylüyorsunuz sık sık.'' ''Benim durumum çok farklı evladım,'' diye güldü Doğan Bey. ''Şimdi evet ama eskiden okuyacağım kadar okudum. Şu yeni uydurulan kelimelerin de etkisi var tabii isteksizlikte. Mesela vampir dedik demin. Bu kelimenin öz Türkçesi var mı? Ne uydurdular karşılık olarak? Kan içici,'' dedi Nedim yutkunarak.'' Belki o sözcüğü tam tamına karşılamıyor ama konuya yeni bir bakış getiriyor. Kavramı çağdaşlaştırıyor. Doğan Bey yeğeninin gitgide boğuklaşan sesinden, boş şarap kadehine uzanırken titreyen ellerinden bir ipucu almışçasına geri çekildi. Tatsız bir tartışmaya girmek istemiyordu böyle bir gecede. Bu olan ne zaman gelse bir tartışma çıkarır zaten. Şarap şişesiyle başında bekleyen garsona uzattı kadehini. Üstüne bu gecelik giydirilmiş garson üniformasına alışamadığı belli olan güleç yüzlü Rumeli delikanlısı bir eliyle ceketinin ön düğmesini tutarak öne eğildi. Beyefendinin kadehini yarıya kadar şarapla doldurdu. ''O kadar da demedik evladım, öyle görmemişler gibi,'' dedi Doğan Bey, babacan, halkçı bir gülümsemeyle. ''Tadımlık koyacaksın.'' Evlilik yıldönümü kutlaması için İstanbul'dan helikopteriyle getirttiği konuklar da gülümsediler.
Ayrım sonu.